doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz'de birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Çağatay Türkçesi ve Alişir Nevai'yi konuşacağız. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, araştırma görevlisi Nuray Tamir hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Soracağım hocam, biraz sonra sohbetimize dediğim gibi başlayacağız. Bu Çağatay Türkçesi adlandırması nereden geliyor? Alişir Nevai bizim tarihimiz, dilimiz için neden bu kadar önemli bir isim? Hepsini ama ben önce dinleyicilerimize telefon numaralarımızı, soruları ve yorumları için ve elektronik posta adresimizi anımsatayım. Sonra hocamızla sohbetimize başlayalım. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Nuray hocam, şimdi Çağatay Türkçesi ne zaman ortaya çıktı? Bu 14. yüzyılda mı, 15. yüzyılda mı, 21. yüzyılda mı? Bunun evet. Tarihsel derinliğine nereye kadar gidebiliyoruz? Neden Çağatay Türkçesi diyoruz? Türkiye Türkçesinden farkları ne? Ben bütün program sorularımı sordum. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Öncelikle zaman olarak hangi yüzyıllardan bahsedeceğiz? 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. İsterseniz bir coğrafyasından bahsedelim. Hangi coğrafyalarda konuşulan Türkçe acaba bu? Öncelikle Batı Türklüğünün sınırlarını çizen Karadeniz, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve Orta İran'ın kuzey ve doğusunda kalan ve Müslüman olan bütün Kuzey ve Doğu Türklüğü. Bu belirttiğimiz sınırların doğusunda kalan fakat Aslen Oğuz olan Türkmenler de buna dahil olmak üzere bu coğrafyada konuşulan Türkçeden bahsediyoruz.
Peki kökeninde Kuman Kıpçak mı buluyoruz hocam, Oğuzca mı buluyoruz, bu tür bir ayrımlama yapabiliyor muyuz?
Yapabiliyoruz çünkü Oğuzca Batı Türkçesi demek.
Buyurun
biz
hocam.
Şimdi Doğu Türkçesinden bahsediyoruz. Osmanlı ile aynı yüzyıllarda yaşayan bir Türkçeden bahsediyoruz fakat bu coğrafya olarak farklı. Biz batıdayız, onlar evet. Doğuda. Arada çok büyük bir fark yok. Bu dönemin adından bahsedelim. Niye Çağatayca deniyor? Cengiz Han'ın 4 oğlundan birinin ismi Çağatay. Biliyorsunuz Çağatay Han 1242'de vefat etmiş. Kaşgar ve civarı ve Maveray Nehri'nin büyük kısmını Cengiz Han ona miras olarak bırakmış. Bu topraklarda Çağatay Han'ın sülalesi yaşamış ve bu sülale tarafından bir devlet kurulmuş. Adı Çağataylılar, Çağatay Devleti. Çağatay İmparatorluğu olmuş daha sonra ve sonra da Maveray Nehir'deki Türk ve Türkleşmiş unsurlar Çağatay diye anılmış. Timurlular zamanında da gelişen edebi Türk lehçesi de bu lehçeyle anılmış, bu isimle anılmış. Orta Asya Türk Edebiyatı'na o dönemdeki Timurlarla birlikte gelişen edebiyata verilen ad Çağatay Türkçesi. Bu dönemle ilgili Çağatay Türkçesi dışında Çağatay dili, Çağatayca terimleri kullanılıyor. Müşterek Orta Asya Türkçesi deniyor. Ortak Orta Asya Türkçesi. Batılı Türkologlar ne diyor peki? Fransızlar Türk Oriental, yani Doğu Türkçesi diyorlar. Onlar yön olarak gösteriyor. Almanca'da Östtürkische, yani Est, Doğu'dan bahsediyor. Doğu Türkçesi. Bazıları da, yani Rus Türkologlar, Staro-Özbekski, yani eski Özbekçe olarak düşünüyorlar.
Hocam onlarınki ilginçmiş. Özbekçe mi diyorlar, eski Özbekçe?
Özbekçenin atası sayıldığı için Çağatay Türkçesi. Oradan, yani günümüzde yeni Uygur Türkleri, yeni Uygur Türkçesi ve Özbek Türkçesi Çağatay Türkçesinin mirasçıları. Günümüzde onların lehçelerinde devam ediyor özellikler. Büyük ölçüde işte Kaşgar ve çevresinde, Doğu Türkistan'da, Özbekistan'da, Afganistan'daki Özbekler arasında da bu Çağatay Türkçesi hala konuşuluyor. Tabii ki mahalli Şii ve özellikleri de katılmış buna. Fakat şimdi biz bu adlandırmaları kullandık ama kendilerine ne diyorlar?
Onlar ne diyorlar? Evet hocam.
Nevai diyor ki ben Çağataycadan bahsetmiyor. Türkçe diyor. Sadece Türkçe. Türk dili. Türki, yani oradaki Farsça eki, yani dil eki. Ve şey diyor bir eserinde, ben Türk dili bile yazdım diyor. Türkçe yani. Kendileri bunu söylüyorlar, ayırt etmiyorlar. Sadece o dönemin edebi dilini, yani devlet dilini, standart dilini anlatırken Çağatay lafzı diyorlar.
söylemi, Çağatay söylemi diyorlar.
Çağatay söylemi diyorlar. Normalde Türkçe.
Ama Alişir Nevai ben Çağatay dilinde yazdım falan demiyor yani Türkçe hocam. Doğrudan Türkçe yazdım.
Türkçe yazdım diyor. Evet. Türkçenin bir döneminden bahsediyoruz. Tarihi bir döneminden bahsediyoruz. 20. yüzyıl başlarına kadar devam etti. Sonra ne oldu? Lehçeler oluştu. Sizin önceki programlarınızda da işlediğiniz Orta Asya Türk lehçelerinin atasından bahsediyoruz, Çağatay Türkçesi.
Yani bütün Doğu Türkçesinin bugün Doğu Türkçesi adlandırması doğruysa bu işte Kırgız, Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi bunların hepsinin
atası
Çağatay Türk.
Evet, evet, evet, Çağatay Türkçesinden itibaren bu dallanmalar başlanıyor. 20. yüzyılların başlarında yavaş yavaş şive özellikleri. Peki literatürde biz edebi olarak eserlerimizde bu Çağatay Türkçesini ne zaman kullanmaya başladık? Çağatay terimini. Macar asıllı Türkolog var, Van Beri. Şeyden
meşhur
de bilirsiniz, Seyyah, Bir Sahte Derviş'in Orta Asya'da Seyahati, bilirsiniz o kitabını, onu
meşhur,
yazan.
Meşhur, evet hocam.
Van Beri'nin...
Bir Radloff var hocam, bir o var, bir Thompson var, bir Ininski var, evet,
evet
meşhurlar bunlar.
Evet. Van Beri şöyle bir eser yayınlamış, Almanca telaffuzuyla söylemeye çalışacağım. Çağatayca Sprachstudien, yani Çağatayca üzerine çalışmalar diye 1867'de bir eser yayınlıyor. Ve bunun üzerine artık literatürde Çağatay Türkçesi, Çağatayca tabiri kullanılıyor. Bizim eserlerimizde de bu geçiyor. Ama ilk ortaya atan bu terimi Van Beri. Ama ondan önce kim ne deniyordu? Çağatay Türkçesi ya Doğu Türkçesi falan deniyordu. Bu eserle birlikte Macaristan ve Almanya olmak üzere Batı literatürüne yerleşti terimimiz. Ama Van Beri bunu anlatırken sadece 12. 19. yüzyıl değil.
Hocam Van Beri özellikle rica edeceğim. Siz evet. Giriş yaptığınız konuya ama. Şimdi Amerikalılar İngilizce konuşuyor, İngilizler İngilizce konuşuyor, Avustralyalılar İngilizce konuşuyor. Fakat bunların dillerinde de bizim lehçelerimizde olduğu gibi farklılıklar var. Söyleyişlerde, seslerde, şunlarda, bunlarda. Amerikanca, Avustralyaca, İngilizce mi diyeceğiz? Yoksa hep onların kendilerine söylediği gibi İngilizce mi? Biz de herhalde o lehçe, bu lehçe, bu ağız, bu şive ama Türkçe konuşuyoruz.
Kesinlikle Türkçe diyeceğiz. Dil diye ayırt etmeyeceğiz. Dil dersek eğer... Rusya'nın üzerimizde dil oluşturmaya çalıştığı dil politikasına hizmet etmiş oluruz. Dil değil, lehçe dersek bizim akrabalığımız ortada olur. Türkçenin lehçeleri, kolları, yani akrabaları birbirimize, yani nasıl Türkmenler, Kazaklar, diğer Türk boyları, Uygurlar bizim akrabamızsa dilimiz de akraba. Bunu da biz lehçe terimiyle söylüyoruz. Dil dersek onlara hizmet etmiş oluruz. O yüzden o tabire dikkat çekmeniz çok iyi oldu.
Bir sorum daha var yine aynı konuya ilişkin hocam. Van Beri'yi unutmadım not aldım. Onu özellikle soracaktım zaten size.
Evet.
Değerli hocamız buradan saygıyla selamlıyoruz. Kendisini Ahmet Bican Ercilasun hocamızın
evet,
bir
hürmetler.
Tasnifi var. Şive, ağız, lehçe evet. arasındaki şeyi hoca farklı bir yorum getirdi. Ve doğrusu da galiba bu oldu
evet.
Nuray hocam.
Evet. Yani tarihi dönemlerde biz...
Uzak lehçe. Evet.
Evet. Tarihi dönemlerde biz bunu takip edebiliyoruz. Ama çok da ayrı lehçeler değil. Osmanlıca ile aynı dönemde konuşulan, Orta Asya'da konuşulan sadece... nasıl diyeyim, yer olarak, mekan olarak farklı yerde olan, farklı bir kıtada konuşulan Türkçeden bahsediyorum ama birazdan geleceğiz o konuya da. Nevai ile birlikte Osmanlıca'ya da etkilemiş. Yani Osmanlı şairleri de Nevai'den etkilenerek İstanbul'a kadar bu etki sürmüş ve onunla ilgili şiirler, onun şiirlerine nazireler yazılmış. Birazdan o etkilere de geleceğiz.
Hocam bir sorum daha alacağım.
Tabii ki. Buyurun.
Biz bu dönemleri karşılaştırdığımızda, bugünü karşılaştırdığımızda yazı dilinden mi bahsediyoruz? Yoksa halkın, kendi Türk halkının, Türk milletinin kendi arasında konuştuğu dili de göz önünde bulunduruyor muyuz? Buradaki yöntemimiz nedir? Sizin yönteminiz nedir?
Bir şu an olarak önceliğimiz yazılı eserler.
Yazılı dili. Eser, evet.
Yani çünkü tespit edilmiş. O dönemde yazılmış, bu döneme kadar gelmiş, kopya edilmiş, istinsah edilmiş eserlerimiz var. Biz onların üzerinden öncelikle, çünkü o döneme ait bir can hocamız da hep söyler, bir ses kaydı yok elimizde.
Evet yok, hep evet, hoca
keşke
der.
Keşke ses
evet.
kaydı gibi bir şey olsa elimizde ama biz o eserlerden yola çıkarak, böyle mahalli unsurlardan yola çıkarak tahmin edebiliriz onların konuşmalarını. Ama edebi dil demek, devlet dili demek, şimdi nasıl Türkiye Türkçesi konuşuyorsak, bu konuştuğumuz, yazdığımız Türkçeden biz örnek veriyorum Karadeniz ağzını çıkartamayız. Yani Karadeniz'deki konuşmaları bilemeyiz ama az çok. çok bazı eserlere yansımıştır o. Yani Karadeniz ağzıyla yazılmış bir romandan biz onu buluruz. Ama yine yazılı eserden yola çıkarız. Evet. Yani bir tespit edilmiş olması gerekir. Şimdi Vanberi'den biraz daha bahsedeceğim.
Meşhur Vanberi.
Evet, Vanberi bu tabiriyle aslında şöyle bir şey yapmış. Sadece 12. 19. yüzyılı değil, kendi dönemindeki Orta Asya Türk lehçeleri ve Özbek şivesi demiş kendisi. Özbek şivesi içinde kullanmış bu tabiri. Yani sadece Çağatayca'yı almamış. Çağatayca Şıpraş Stüdyo'nda hepsini ortak almış. Dönemin devreleriyle, dönemleriyle ilgili birden fazla tasnif var. Samoylov için, Fuat Köprülü'nün, Janos Ekman'ın. Ama en çok dikkat çeken, kabul gören ya da en son çalışmalarından biri olan Ekman'ın tasnifi daha çok kabul görüyor. Orta Asya Edebi Dili diye genel bir başlık altında önce Karahanlıca veya Hakaniye Türkçesini veriyor 11. 13. yüzyıllar. Harizm Türkçesi 14. yüzyıl ama Çağatayca'ya gelince 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar diyor. Bunu da kendi arasında 3 döneme ayırıyor. Klasik öncesi dönem 15. yüzyılın başlarından 1465'e kadar bir dönem. Klasik devir, klasik dönem yani. En önemlisi Alişir Nevai'nin olduğu dönem.
Hocam bu Ekman'ın tasnifi.
Evet, bu Ekman'ın tasnifi.
Karıştırdım, tekrarlar mısınız?
Tabii ki. Çağatayca'yı mı yoksa genel isterseniz Çağatayca tasnifinden bahsedeyim.
Evet hocam.
Çağatayca'yı önce klasik öncesi devir diye ayırıyor.
Klasik öncesi devir.
Evet, 15. yüzyılın başlarından 1465'lere kadar. Sonra klasik devirden bahsediyor Alişir Nevai'nin olduğu çağ. O dönem. Sonra da klasik sonrası devirden bahsediyor. Tek tek onun yıllarından bahsedelim isterseniz. O dönemde kimler yaşamış, kimler hangi değerli isimlerimiz olmuş. Klasik öncesi devirde Sekkaki ki Nevai ona şey demiş. Çağatay Edebi Dili'nin ilk temsilcisi demiş. Haydar Harezmi, Lütfi gibi şairler var. Yusuf Emiri, Gedai, Seyit Ahmet Mirza, Atai, Ahmedi Yakini gibi isimler var. Klasik devir 1465'ten 1600'e kadar sayılıyor. İsterseniz bu dönemi Alişir Nevai ile birlikte başlayalım. Alişir Nevai 1441 ve 1501 yılları arasında
hocam
yaşamış.
Hocam az önce söylediğiniz bu Türkçe'de böyle eserler vermiş şairleri saydınız. Biz bunları evet. Bilmiyoruz. Yani herhalde Türk orijinin dışındaki pek kimse de bilmiyor.
Haklısınız ama
burada bir eksikliğimiz mi var Nuray hocam?
Şöyle Nevai ilk var. Bize Mecalis'in Nefais adlı eserinde bunları tanıttı. Bu isimleri tanıttı ve bu isimlerin tarihe geçmesini sağladı.
Buradan öğreniyoruz.
Evet. Mecalis'in Nefais, birazdan bahsedeceğim eserleri, Nefisler Meclisi diye oradaki bütün şairleri anlatıyor. Ve o dönemde belki eserleri bugüne kadar gelmese de isimleri biliyoruz.
Bunlar var diyor.
Bu
yani.
İsimler var ve yani şey diyor, Çağatay Edebi Dili'nin ilk temsilcisi kabul edilebilir, Sekkaki diyor. Onunla ilgili çalışmalar var, tezler yapıldı. Çağatay Türkçesi eserleri üzerine çok fazla tezimiz var. Sadece son dönem Çağatay Türkçesi birazcık, işte klasik sonrası devir biraz daha az çalışıldı. Daha doğrusu eserler elimize geçemedi. İşte Rus istilaları, savaş dönemleri biliyorsunuz karışıklıklar Orta Asya'daki. Bazı eserler yok oldu, bazıları Rusların elinde, bazıları saklanıyor, ulaşmak zor. Mesela Afganistan'daki Özbeklerin elinde de var eserler ama ulaşmak zor çünkü savaş ortamı var. Bunun gibi eserleri de ortaya çıkaracağız inşallah. Ama klasik öncesinden bayağı çalışmalarımız var.
Evet hocam.
Evet, klasik devre geçelim isterseniz. Buyurun. 1465-1600 yılları arasında ve Alişir Nevai'den bahsediyoruz. Çağatay Türkçesinin en büyük şair ve yazarıdır ve ayrıca bütün Türk edebiyatına da tesiri büyüktür. Temürlü Şehzadesi Hüseyin Baykara ile birlikte tahsil görmüş. 1469'da onun hizmetine girmiş. Yani sarayda onun mühürdarlığını yapmış. Nedim'i yani meclisteki sohbet arkadaşlığını yapmış. Divan Bey'i olmuş. Naipliğini yani onun yerine vekalet etmiş. Ve yakın dostu. Hüseyin Baykara da önemli bir şairimiz. Ama saray çevresinden olması sebebiyle Nevai ile birlikte vakit geçirmişler ve onunla çok desteklemiş. Ve Herat, yani şu an Afganistan sınırlarında olan Herat, o dönemin büyük sanat ve kültür merkezi durumunda. Ve öyle bir ortam düşün, öyle bir hayal edin ki o Herat'tan tüm dünyaya, tüm Türklüğe etki eden eserler ortaya çıkmış.
Hocam Batı'ya geldiğimiz zaman Baki'den bahsedelim, Nefi'den bahsedelim. Buradan dinleyicilerimize bunu da açıklayalım. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Alişir Nevai de yalnızca oturup şiir yazmıyor.
Evet.
Bizim klasik dönem şairlerimiz de yalnızca şiir yazmıyorlar.
Kesinlikle.
Hem aynı zamanda devleti yönetiyorlar, devlet evet. Görevlileri, devlet hizmetinde insanlar.
Kesinlikle, evet.
Ve birer entelektüel aydın insan bunlar. Evet hocam.
Ve belirli bir kültür çevresindeler. Çok değerli eserleri var Nevai'nin. Klasik nazım ve nesrin her türünde, her şeklinde, sadece şiir değil yani nesir türünde de, düz yazı türünde de 29 tane eseri var. Bir eseri Fani Mahlaslı Farsça Divanı var, Farsça yazdığı. Onun dışındaki diğer eserleri çok fazla. Ben bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum.
Hocam hiç de kısaca bahsetmeyin. Dilediğinizce bahsedin.
Peki.
Evet.
Öncelikle divanlarından bahsedelim. Nevai bu divanlarına şu tabiri kullanıyor. Hazainül mani, yani mana hazineleri, anlam hazineleri. Hepsine böyle bir adlandırma. Evet. İlk divanı Garaibü's Sigar, çocukluk döneminin garipliklerini anlatmış. Bu divanda, bu nazım eserinde. İkinci divanı Nevadirü'ş Şebap, yani gençlik döneminin nadireleri, yani ender görünen olayları bu eserde incelenmiş, onu anlatmış. Bedaiül Vasat, orta yaşlıların yaşlılığın bediaları, yani güzellikleri. Bakın gitgide daha olumlulaşıyor.
Evet, çocukluktan başladı geliyor.
Evet, gariplikti, sonra ender olaylardı, sonra güzellikler. En son Fevaidül Kiber, yani yaşlılığın faydaları anlamında, yani bunları anlattığı eser, 4 tane divanı var. Hamse, yani 5 tane mesneviden oluşan eseri var. Bunların konuları Fars edebiyatındaki Nizami ve Hüsrev Dihlevi'nin işlediği konular. Çok tanıdık gelecek size de. İlki Hayretül Ebrar, ikincisi Ferhat Üşirin, çok meşhurdur bilirsiniz. Leyli ve Mecnun, Seb'a-i Seyyare, bu 7 gezegen, rahmetli Güzin hocamız işlemişti onu tezinde, Seb'a-i Seyyare ve Sedd-i İskenderi diye 5 tane mesnevisi var. Tezkireleri önemli, yani şairler tezkiresi, şairlerin hayatlarından, yani günümüze eserlere ulaşmasa da bize tanıttığı şairlerin olduğu eserler. Mecalisün Nefais, sonra Nesaimül Mahabbe diye bir tezkiresi var. Dil ve edebiyat eserleri önemli, Risale-i Muamma, Mizanül Evzan ve Muhakemetül Lugeteyn, iki dilin muhakemesi. Birazdan onun da öneminden bahsedeceğim. Çok önemli bir eserdir bizim için. Dini ahlaki eserleri var. Münacat, Lisanü't Tahir, işte Çihil Hadis, Nazmül Cevahir gibi. Tarihi eserleri var. Tarihi Enbiya ve Hukema, Tarihi Mülük-i Acem gibi. Ayrıca biyografik eserleri de var. Hamsetül Mütehayir'in, Halat-ı Seyyid Hasan-ı Erdeşir gibi. Ve belgeler var, vakfiye ve münşaat. Münşaat da mektupları. Yani bu resmi özellikle. Daha ne sayayım? Vallahi
Nuray hocam, biz bir yerde galiba bir hata yapıyoruz. Şimdi aklımıza ilk gelen ne olur? Dante. Ya da hadi onu bilmedik diyelim, Luther. Ama Ali Şir Nevai, ne biz kendimiz gençliğimizde, çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde bir duyabildik, bir öğrenebildik. Ne şimdiki nesillerin duyabildiğini, öğrenebildiğini sanıyorum. Burada biz bir hata yapıyoruz galiba hocam.
Çok önceki yıllara ait Kültür Bakanlığı'nın aslında özet mahiyetinde kitapları vardı Nevai ile ilgili. Ya da daha fazla çalışma ve daha fazla tanıtma olması gerekiyor. Çok haklısınız söylediklerinizde.
Hocam bu program dizimizde evet, o kadar gördük evet. Ki o kadar geniş bir deryanın üzerinde duruyoruz evet. Ki ve farkında evet. Değiliz. Kesinlikle. Hani derler ya, o balıklardır derya, işte içte deryayı bilmezler
evet,
diye.
Evet.
Bizim durumumuzda yazık ki bu Nuray hocam.
Ama biz elimizden geldiğince, sesimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce bunu anlatmak istiyoruz. Nevai'nin eserlerin öneminden bahsedelim isterseniz.
Buyurun,
neden
buyurun
önemli?
Hocam,
bir sürü eser ama hani asıl önemi bizim için neden? Çağatayca'nın Farsça ile rekabet edecek derecede önemini gösteriyor. Yani o dönemde Farsça ile Arapça ile yazmak meşhur olabilir. Yani o dönemde o ağırlıkta olabilir ama Nevai diyor ki bir dakika, bizim dilimiz de yeterince zengin. Yani bazı, mesela Farsça'da bazı incelikler olmayabiliyor. Türkçe'de olduğu gibi. Onun örneklerinden de vereceğim. Nevai'den sonra onun eserleri çok takip edilmiş. Özellikle işte Nevai'nin eserlerini anlamak için bir sürü sözlük yazılmış. Bu sözlüklerden birisi de Anadolu sahasında yazılmış. Abuşka Lugati, Mustafa Kaçer'in hocamızın da yayınladığı Lugati Çağatay. O da yani Nevai'yi anlamak üzerine sözlükler hazırlanmış. Başka bir sürü sahada. Hindistan'da bile. Azerbaycan sahasında 19. yüzyıla kadar devam etmiş onun etkileri. Osmanlı üzerinde. Mesela Osmanlı şairlerinden Ahmet-i Dai, çok meşhur bildiğimiz Fuzuli, Katibi Mahlaslı Seydi Ali Reis, ondan sonra Nedim, Şeyh Galip gibi şairlerimiz ona nazireler yazmış. O kadar etkilenmişler ki Nevai'nin eserlerinin güzelliklerinden, zenginliklerinden. Bir de Nevai Türkçe'yi çok sevdi. Yani Türkçe sevgisini eserlerinde sık sık dile getirmiş. Müsaadenizle bir mısra okuyacağım ondan.
Hocam bunu bir de vurgulamanızı rica edeceğim.
Peki.
Yani Nevai'de Türkçe sevgisi.
Evet, Nevai'nin.
Tıpkı Divanet Lügat Kaşgarlı'da olduğu gibi. Evet,
evet
hocam.
Kaşgarlı'da olduğu gibi. Şöyle şiiri, çoğu anlaşılıyor. Türk nazmı da çümin tartıp alem. Eyledim ol memleketini yek kalem. Yani diyor ki ne zaman ki ben Türk şiirinde bayrak yükselttim. Yani Türkçeyle şiir yazdım. Onu Türkçenin asıl hak ettiği değeri verdim. O zaman bütün memleketi yek kalem eyledim. Yani birleştirdim. Herkese ulaştım. Bunu Lisan-ı Tahir adlı eserinde diyor. Ve Türkçe sevgisi tabii ki çok fazla. Milli şuurunda en iyi şekilde iki dilin muhakemesi anlamında olan Muhakemet-ül Lügateyn adlı eserinde takip ediyoruz. Mesela Farslar yemeğe içmeye de hordan derler. Ama bizde ikisi farklıdır diyor. Yemek ayrıdır, içmek ayrıdır. Onun öyle bir örneği var. Mesela Farslar birader der. Birader, brother bildiğimiz kardeş, erkek kardeş. Ama bu büyük erkek mi küçük mü belli değil. Haher, kız kardeş. Büyük mü abla mı değil mi bilmiyoruz. Büyük küçük ayrılmaz. Ama Türkçe'de büyük biradere aga, o dönemden bahsediyor. Küçüğe ini. Ablaya igeçi. Küçük kız kardeşe de sinil derler. Tam telaffuz edemedim burada maknesiyle. Sinirler derler diye Türkçenin zenginliğini gösteriyor.
Hocam Neslihan Değirmenci olduğundan uyarımını aldım her hafta olduğu gibi. Bir nefeslenelim ardından tamam, devam peki. edelim. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Nuray Tamir hocamızla devam ediyoruz sohbetimize. Hocam şimdi bu hala benim aklımda az önce örneklerden devam edeceğiz ama bu bir aynı zamanda şuur meselesi.
Kesinlikle.
Kaşgarlı'da gördüğümüz, sonra Alişir Nevai'de gördüğümüz, sonra Atatürk'te gördüğümüz, Karamanoğlu Mehmet Bey'de gördüğümüz bu bir şuur meselesi herhalde hocam.
Evet, evet kesinlikle. Bir de Nevai'nin şöyle bir tarihi önemi de var. Yani Türkçenin neredeyse o dönemde hani Farsça karşısına terk edilmeye giderken kendisinin durumu fark ettiğini ve Türkçeyi adeta yok olmaktan kurtardığını söylüyor. Ona göre Arap halifeleri zamanında Arapça, bazı ülkelerde de Fars sultanları olunca Farsça revaçta. Hükümranlık Türk hakanlarına intikal edince de Hülegü Han zamanından Timur dönemine kadar Türk diliyle ilgili kayda değer eser çıkmamış. Bu da onun üzüntüsü içinde aslında Nevai.
Hocam örnekler veriyordu.
Evet, devam ediyorum. Ondan buyurun. Sonra da özellikle Sultan Hüseyin Baykara devrinde durumu değiştirdiğini söylüyor. Yani kendi arkadaşı, kendi naipliğini yaptığı kişiyle birlikte onun sayesinde kendi eserlerini ortaya koyduğunu söylüyor. Ben isterseniz bir de şundan bahsedeyim. Nevai üzerine bizi Nevai ile tanıştıran hocalarımızdan bahsedelim.
Lütfen
isterseniz.
Hocam, evet.
En çok çalışan hocalarımızdan bizim Çağatay'cı uzmanımız İstanbul Üniversitesi'nden Kemal Eraslan, Gönül Alpay, Mustafa Canpolat, Sema Barutçu Özönder, Önal Kaya, rahmetli Güzin hocamız, Kaya Türkay, Metin Karaörs ve Deniz Abik hocalarımız özellikle nesir eserleri üzerinde çalıştılar ve bize de tanıttılar. En önemli eserlerden biri de dört ciltlik Alişir Nevai'yi yani her açıdan, her eseriyle, hayatıyla, düşünceleriyle inceleyen Agah Sırrı Levent'ten bahsetmemiz gerekecek. Biz Nevai sayesinde bu şuuru öğrendik. Nevai'nin eserlerinin etkileri sayesinde Türkçemiz daha da zenginleşti. Daha da kalıcı hale geldi. Döneminde gerçekten dönemine damgasını vurdu ve klasik dönem Nevai ile anıldı. Ama Nevai dışında da isimler var.
Ebu Gazi var mesela hocam. O hangi? Evet.
O bir sonraki yüzyılda ama. Evet, ondan önce isterseniz arkadaş Hüseyin Baykara'dan bahsedelim.
Buyurunuz, buyurunuz.
Mahlası Hüseyini ve divanı var. Otobiyografik bir risalesi var. Şiban Han'dan bahsedelim o dönemde. Cengiz'in oğlu Cochin'in oğlu Şiban Han'ın soyundan. 1507'de Temürlü Hanedanı yıkıyor ama inanılmaz böyle bilgili ve eserleri de önemli. Bahrül Hüda ve divanı var. Babür Şah'tan bahsedelim isterseniz.
Buyurunuz, buyurunuz
Temür
hocam.
Temür sülalesinden Ömer Şeyh Mirza'nın oğlu. 1483-1530 yıllarında arasında yaşamış. Tam adı Gazi Zahirüddin Muhammed Babür. Afganistan'da, Pakistan'da ve Hindistan'da 1858'e denk hüküm süren Babürlü İmparatorluğu'nun kurucusu. Sadece imparatorluk kurucusu mu acaba? Hindistan Fatihi olarak anılıyor. Tarihin en büyük hükümdarlarından biri ama büyük bir devlet adamı olmasının yanı sıra şair, tarih ve
hocam,
hatıra yazarı.
Hem öyle hem de bu Tac Mahal'i kimin yaptığını da söyleyelim buradan
dinleyicilerimize. Evet, kesinlikle.
Evet. Ona Hindular yapmadı.
Evet. Evet, edebiyat teorisyenliği yapmış ve bahçe mimarı, yani bir botanikçi. Eserleri çok önemli, biliyorsunuz. Vekai, yani Babürname, Türk hatıra edebiyatının ve Çağatay Nesri'nin şaheseri. Ve o da dönemindeki Farsça yazılmaya biraz tepki olarak Türkçe yazıyor eserlerini. Babür'de de bu şuuru görüyoruz. Devrinin olayları hakkındaki en önemli tarih kaynaklarından biri bu Babürname. Reşit Rahmeti Arat yayınlamış. Türkiye Türkçesi
hocam aktarmış. Biz kimden bahsediyoruz?
Babür'den.
Bir Kaan'dan mı bahsediyoruz? Ayrıca bir şairden mi bahsediyoruz?
Devlet adamı. Hem de gerçekten çok yönlü bir Türk hükümdarından bahsediyoruz.
Evet hocam.
Divanı var, Aruz Risalesi, Mübeyyen ve Risale-i Valdiye diye eserleri var. Yine o dönemde diğer isimlerimiz var. Hamidi, Şahi, Muhammed Salih gibi. O kadar çok isimler ki, ama ben geri geldiğince değinmek istiyorum. İsterseniz az önce bahsettiğiniz klasik sonrası dönemden bahsedelim. Ebu'l-Gazi Bahadır Han. Yine bir
şimdi
handan
hocam,
bahsedeceğiz.
Klasik dönemi bitirdik mi?
Klasik dönemi bitirdik.
Klasik dönemin sonrasına geçiyoruz.
Evet, sonrasına geçelim isterseniz.
Ve 1800'lerin sonuna kadar, değil mi?
20. yüzyılın başlarına kadar, evet, devam ediyor. İşte bu dönemde biraz karışıklık var ama. Klasik sonrası devir niye diyoruz? İşte son Şibanlı hükümdarlarının ölümü üzerine 1598 yıllarında siyasi bir zeminden bahsediyorum size. Türkistan'daki birlik sona eriyor. Ve ülke parçalanıyor. Buhara, Hive ve 18. yüzyılda Hokand hanlıkları kuruluyor. İşte bu hanlıkların iç savaşları ve birbirleriyle olan kavgaları Orta Asya Türklüğünün kuvvetini birazcık sarsıyor. Ve Rusların Türkistan'ı kolayca istila etmesine sebebiyet veriyor.
Rusların teorik hazırlıkları da var öncesinde. Hocam zaten bilgiyle başlıyor her şey.
Evet, kesinlikle.
Akıllı, Allah akıl vermiş, bununla başlıyor hocam. Evet. Buyurun evet. Nuray hocam.
17. yüzyılda Kaşgar'da, Fergana'da Çağatayca resmi dil ve devam ediyor. Kültür dili olarak Farsçadan daha fazla kullanılıyor. Yani nevayinle attığı tohumlar yeşeriyor. Yani o lehçemiz devam ediyor. Çağatay Türkçesi devam ediyor. Ve bu dönemde en önemli eserleri veren bir handan bahsedeceğim size. Ebu'l-Gazi Bahadır Han. Bu dönemin en önemli ismidir. 17. yüzyıl Hive hanlarındandır. Yine bir Türk hükümdarından bahsediyoruz. Sadece hükümdarlık yapmamış ama.
İki kişiden yine bahsetmiyoruz hocam. Tek kişi Ebu'l-Gazi Bahadır Han. Ve Şecere-i Terakime.
Evet, ona geçelim isterseniz.
Buyurun.
Ama üç dili çok iyi biliyor. Farsça, Arapça ve Moğolca biliyor kendisi. Şecere-i Terakime de 1660 yılında yazılmış. Oğuzname'nin Çağatayca varyantı. Oğuzname, Dede Korkut. Yani Reşidettin Oğuzname'si ile birlikte Oğuz Kağan Destanı'nın İslami rivayetinin en önemli kaynağı.
Hocam ama girişini ne güzel yapmış. Bana geldiler, şunu yaz dediler. Ben de kaçınamadım, yazdım diyor.
Tabii ki evet. Onunla ilgili cümleleri de okuyacağım.
Lütfen buyurun
evet.
Hocam.
Oğuz Kağan'dan sonraki efsanevi Türk Oğuz tarihinden bahsediyoruz. Sadece bu iki eserden öğrenebiliyoruz. Dili çok sade Çağatay Türkçesi. Bunun sebebini şöyle açıklıyor. Bu kitabın okuyucusu ve dinleyicisi elbette Türk olacaktır. Tabii Türklere Türkane, yani Türk şeklinde Türk gibi söylemek gerekir. Ta ki onların hepsi anlasınlar. Sizin dediğiniz gibi herkesin anlayacağı evet. Şekilde yazdığını söylüyor. Sonra bir eseri daha var. Yani Şecere-i Terakim'i de Türklerin şeceresi, yani bütün ataları Oğuz Kağan'dan bahsediliyor. Onlar anlatılıyor ama Şecere-i Türk'te de yarım kalmış bir eseri. Son kısımlarını...
Hocam öbüründe Terakim'i Selçuklu Hanedanı ve Osmanlı Hanedanı kendine köken olarak oradan buluyor geliyor.
Kesinlikle.
Ben buradan devam ediyorum diyor.
Kesinlikle.
Bu kadar önemli bir eser
evet,
bu.
Evet, yani bizim...
Sonrası hocam...
Sonra Şecere-i Türk'ten bahsedeceğim. Yarım kalmış son kısımlarında oğulları yazmış. Atalarının ve ayrıntılı olarak kendi döneminin tarihinden bahsetmiş. Türklerin efsanevi tarihlerinden de parçalar var bu eserde. Bunda da şöyle bir açıklaması var. Bu neden yazdığına dair bir açıklama var. Bu tarihi iyi ve kötü herkes bilsin diye Türk diliyle söyledim. Türkçeyi de öyle söyledim ki 5 yaşındaki çocuk anlar. Bir kelime Çağatay Türkçesinden, Farsçadan ve Arapçadan katmadım açık olsun diye. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Burada Çağatay Türkçesi dediği, bunu Nevai de bazı eserlerinde söylüyor. Çağatay lafzı dediğim gibi dönemin resmi dili. Günümüzün Türkiye Türkçesi gibi. O daha hani bize yakın, yani herkese ulaşabilecek, yani 5 yaşındaki çocuk anlasın diye yazdığını söylüyor. O kadar açık yazdığını söylüyor. Ve bu dönemde bir sürü hanlıklarda, yani Hiva Hanlığı'nda, Hokant Hanlığı'nda şairlerimiz var. Hokant Hanlığı'nda özellikle 3 kadın şairimizden bahsetmek istiyorum. Mahzune, Üveysi ve Ömer Han'ın karısı Nadire'den bahsetmek istiyorum. O kadın şairlerimiz olarak onların üzerine de çalışmalar oldu. Ömer Han'dan bahsetmek isterim. Ömer Han. Han ama şair. Yani onun şair. Eserleri var. Evet. Oğlu da şair. Oğlu da o sarayda yetişenler. O saray çevresindeki desteklenen kültür ortamında böyle şairlerimiz ortaya çıkmış. Cedid şairlerimiz de var. Furkat, Zevki, Zari gibi. Çağatayca sözlüklerden bahsedelim isterseniz. Nevai'yi anlamak adına. Tanım
hocam, evet,
evet. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim. Alişir Nevai ile birlikte bu Çağatay Türkçesinin kazandığı itibar özellikle onun eserlerini anlamak üzere sözlükler düzenlenmesine yol açtı. Az önce de bahsetmiştim, işte Türkistan'da, Hindistan'da, İran'da, Azerbaycan'da ve Anadolu'da birçok sözlük yazılmış. Niye? Nevai'nin eserleri anlaşılsın açıkça, herkese ulaşsın diye. Böylelikle Çağatay Türkçesi sözlükçülük ekolü oluşmuş. Bu ekolün en önemli eserlerinden şöyle bahsedebilirim. Anadolu'da yazılan Abuşka Lugati, Lugati Nevai. Yine Bedaül Luga, bu da Baykara zamanında yazılmış. Hindistan'da yazılan Fazlullah Han Lugati'nden bahsedebiliriz. Yine Kitab-ı Zeban-ı Türki, yani Türk dilinin kitabı gibi Hindistan'daki bir sözlük. İran sahasında da kitap Senglah Lugati var, Mirza Mehdi Han'ın. Hulasa-i Abbasi var. Fethali Kaçar Lugati. Bu da son dönemde bizim arkadaşlarımız üzerinde doktora tezi hazırladılar. İstanbul'da yine iki tane sözlük daha var. Lugati Çağatay ve Türkiye Osmani. Şeyh Süleyman Efendi 1882'de yazmış bu eseri. Ve Üssü Lisan-ı Türkiye. Bu da İstanbul'da yazılan sözlüklerden birisi. Yani evet. Nevai'yi anlamak istiyorlar.
Yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama hocam bu program dizimizde bizim Neslihan Değirmencioğlu ile yapımcımla birlikte şu çok dikkatimizi çekti. Türkçe işte Şecere-i Terakime'de Ebu Gazi Bahadır Hanım dediği gibi sanki Hazreti Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in oğlu Türk'ten evet, geldiğine Türk'ten. İlişkin. Neden hocam? Çünkü özne nesne onun yazıtlarına baktığınızda da özne nesne yüklem 3 tane sözcükle Batı dillerinde 2 paragrafta anlatılabilecek olguyu, düşünceyi, duyguyu anlatmayı becerebilen bir dil Türkçe.
Evet, evet.
Belki lingüistiğin, dil bilimin alanına geçtik ama Nuray Hoca'nın görüşü ne bu konuda? Çok tarihi kökeni olması gerekir ki bu kadar işlek olabilsin.
Bir de sadece tarih kökenle ilgili hükümdarlık dili artık yani devlet dili olmuş. Devlet dili olabilmesi için güçlenmesi lazım. Tamam, halk konuşma dilinden de zengin bir şekilde faydalanıyor ama artık resmi dil olduysa bir sürü ifadeyi, inceliği, zenginliği bu dilde biz görmeliyiz ki yani.
İbrahim Hoca da söyledi evet. Zaten sayın desem de geçen hafta söyledi 10 dil. 10 tanesinden bir tanesi de Türkçedir zaten.
Evet, evet.
Hocam yavaş yavaş toparlamaya başlayalım. Özetleyelim. 3 döneminden bahsettiniz Çağatayca'nın.
Evet. Klasik öncesi, klasik devir, Nevai'nin devri ve klasik sonrası devirden bahsettim. Klasik sonrası devirde artık lehçelere yavaş yavaş bir geçiş de var. Yani Kaşgar çevresine yazılan bir eserde Kaşgar ağzından özellikler de var. Mesela o döneme kadar yeti diye geçiyorsa Kaşgar'da yete denilebiliyor. Oradan eserlerde bunu görebiliyoruz. Çok kısa isterseniz Çağatay Türkçesinde nasıl bazı kelimeler kullanılıyordu? Yani konuşmaya dair ufak ipuçlarından bahsedelim.
Çok iyi olur.
Nevai'den itibaren 3 kelimede PF değişmesi olmuş. Yani toprak değil toprak demişler.
Ses denklikleri de burada var.
Evet, evet. Hocam, yaprak evet, değil evet. Yafrak demişler. Oprak değil ofrak demişler. Bunu daha da fazla artırabiliyoruz. Mesela piyade kelimesine fiyade diyor. Hani piyade asker evet, denir ya hocam, onu fiyade diyor. Perverdigar yerine hükümdar için ferverdigar diyebiliyor. O dönemdeki değişiklikler var. Bir de Çağatay Türkleri şöyle bir hocamız da derslerde bunu söyler. Kelimelerin sonundaki ince ve kalın g'leri tonsuzlaştırarak koruyor.
Örnek verelim hocam.
Uluk. Değil mi ya, büyük uluk diyor. K yapıyor ki düşmesin o ses.
Ama bizdeki Türkiye Türkçesindeki düşenler orada düşmüyor.
Düşmüyor. Evet. Bizde düşüyor, evet, dediğiniz gibi. Düşüyor. Batı Türkçesinden düşenleri Çağataylar korumuşlar. Sarık yerine sarık diyor. Yani katık yerine katık. Mesela boylu diyoruz ya biz, boyluk o önceki hali. Onlar boyluk demişler. K ile onu korumuşlar adeta. Ölüg, yani ölüden bahsederken ölük demişler. Bazen de karışıklıklar da olmuş ama yine de bu şekilde devam ettirmişler. İlk hecede de böyle yaygın bir iyiye doğru bir düşünceleri var. Yani men yerine mine yakın, yani bazı araştırmacılar onu kapalı e'de söylüyor. İyi yönünde bir temayülleri var. İşte bazen de ilk ikinci hecede ü olduğu zaman ilk hecedeki e'yi de ö yapıyorlar.
Hocam zamanımız olsaydı şu kapalı e meselesini soracaktım size. Peki. Tartışmalı bir konu. Evet. İlk örnekle bitirelim yavaş yavaş.
Evet, eçkü yani keçi demek için eçkü yerine öçkü demişler. Bunun gibi erük kelimesi mesela erük, bildiğimiz erik. Onlar örük demişler. Böyle yuvarlaklaştırmışlar. Öyle özellikleri de var. Mış sıfat fiileki yerine gan kullanıyorlar. Algan, kelgen, bilgen. Şimdi günümüzde lehçelerde de var.
Var, kelgemen diyor ya.
Ha, evet, evet, evet. Işte. Onun gibi, evet. Aynı, evet. Onun gibi lehçelerde devam eden. Şimdiki zaman ekini mesela onlar aladurmin, yani alıyorum diye uzatıyorlar. Dur yardımcı fiilini kullanıyorlar.
O da alaturur'dan al.
Evet, turdan geliyor. Evet, evet, doğru. Ipturur'da da işte mesela körüptürmün. Gördüm diyor.
Damak neyse hocam o.
Ve bunu şimdiki lehçeler anlıyor. Yani Kazakistan'dan gelen bir tanıdığımız. Ben Kazakçayı çok iyi bilmesem de, Kazak Türkçesini çok iyi bilmesem de Çağatay'cı bir şeyler söylediğimde anlıyorlar beni.
Değil mi hocam?
Çünkü
anlaşıldı.
Hataları.
Yazık ki zamanda oldu, evet, Nuray hocam ya. Çok teşekkür ederim,
ben
ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada bitiriyoruz Dünden Bugüne Türkçemizi. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü araştırma görevlisi Nuray Tamir hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, çarşamba günü biliyorsunuz 14 haberlerin ardından Türk Tarihi'nin izinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.